Ayrım 10, sayfa 102, 5. bölüm, Bebek Aşkı, 1981 kışı. Harvard Mass General'daki son yılımda konsültasyon servisi baş asistan doktoru pozisyonuna getirildim. Bu görevimde psikiyatrik sorunlu tıp hastalarına verilen günübirlik hizmette daha az deneyimli asistan doktorlara gözetmenlik ettim. Kısa sürede öğrendim ki sırf böyle havalı bir ünvanım ve Charles Nehri'ne bakan büyükçe bir ofisim var diye, parantez içinde, benden sadece bir yıl geride olan Ivy League stajyerlerim onları öğretecek çok şeyim olduğunu düşünmüyorlardı. Beni bir gözetmenden çok ağabeyleri gibi görüyorlardı. Nihayetinde en yakından tanıyabildiğim asistan doktorlar, benim eğitim verdiğim yıldan olan doktorlar oldu. Şanı alıp yürüyen küçük terapi eğitim ya da kısaca T grubumuzda zamanla birbirimizi ve kendimizi tanıdık. Kıdemli bir psikanalistin önderlik ettiği ve haftada bir buluşan grubumuzun amacı bize grup psikoterapi tekniklerini yaşatarak öğretmekti. Aslında tam olarak bir terapi grubu değildi ama nihayetinde çoğumuz için öyle oldu. T grubumda birlikte sıkça takıldığım çocuklardan biri Jim Schaeffer'dı. Jim birkaç yaş büyüktü çünkü geri dönüp psikiyatri istisnasını yapmadan önce bir araştırma laboratuvarında çalışmıştı. Onun gruptaki insanlarla ilgi duyguları konusundaki açık yürekliliğine hayrandım. Birinden hoşlanmadığı zaman o kişiden bunu hiç saklamazdı. Varlıklı bir aileden geliyordu ama bu konuda sevimsiz davranmazdı. Zekiydi ve kimi zaman kontrolden çıkan rekabetçi bir yanı vardı. Ayrıca çapkınlığıyla da ünlüydü. T grubumuzun buluşmasının bittiği bir gün klinik binamıza dönerken Jim, Mark Elton'ın ne kadar moron olduğuna inanmıyorum dedi. Geçmişine dair anlattığı hikayeyi öyle uydurmaydı ki kendi bile inanmadı. Nasıl yani? Rock grubuyla Avrupa'yı turladıktan sonra NASCAR'a şoförlük yaptığında sonra da her şeyden vazgeçip psikiyatrist olduğuna inanmadın mı? Doğrusu bana gayet olabilirmiş gibi geldi dedim gülerek. Ya Elton'a ne demeli? Dedi grup liderimizi kastederek. Bana mı öyle geliyor yoksa herkes onu evine götürüp sarılıp yatmak mı istiyor? Aniden bana dönerek geri, sakın bakma. Pam Shift'in bize doğru geliyor. Uf, muhteşem bir kadın, doğumcu ya. Saçım nasıl söylesene dedi. Dönüp kıza bir göz attım ama tipim olmadığını söylemeye fırsat kalmadan Jim konuştu. Selam Pam, ne var ne yok, çok güzel görünüyorsun. Pam gülümsedi. Selam Jim, seni görmek daima güzel. Geri, sana rastladığıma sevindim. Bülten tahtasına bugün psikiyatri için kadın doğum kliniğine geleceğin yazıyor. Seni şanslı kurt dedi Jim çaktırmadan. Geri, rica etsen birkaç dakika benimle yürüyebilir misin? Seninle bir hastaya konuşmak istiyordum. Tabii dedim. Görüşürüz Jim. Size iyi eğlenceler. Uslu durun ha, yaramazlık yapmayın dedi asık suratla yanımızdan ayrılırken. Jim'in işitme mesafesinden çıktığımızda Pam, üf nesi var bu adamın ya dedi. Sakız gibi yapıştı bana. Üstelik doğru dürüst tanımıyor bile beni. Ne diyebilirim ki? Çarpık bir benlik duygusu vardır kendisinin. Anlatsana şu hastayı. İsmi Annie Drexler. 20'li yaşların ortalarında ve yaklaşık 10 haftalık hamile. Ama az önce negatif test sonucu aldım. Düşük mü yapmış yani dedim. Bariz bir şey değilmiş gibi. Evet, hem de 3. defa dedi Pam. Böyle bir sürü hastan oluyordur. Neden beni istiyorsun? Bu hasta bebek sahibi olmayı o kadar çok istiyor ki haberi verdiğimde kendisini kaybedecek diye korkuyorum. Her ihtimale karşı yanımda olursan kendimi çok daha iyi hissedeceğim. Bir saat sonra benim kliniğe geliyor. Mass General'ın kadın doğum kliniği tıp merkezimizi meydana getiren mimari stil potpürisinin içindeki yeni yapılardan biriydi. Kliniğe giden yol üstünde geçtiğim koridor labirentleri ve kestirmeler arasında bir de çağrıya cevap vermek zorunda kalınca birkaç dakika geciktim. Muayene odasına geldiğimde Pam'in kötü haberi verdiğini hemen anladım. Annie Drexler telaşa kapılmış durumdaydı. Hayır, olamaz. Kaç defa geldi bu başıma. Bir bebek daha kaybedemem. Ağlamaya başladı. Pam da ona mendil kutusunu uzattı. Annie kutuyu ittirdi. Hemen odaya girdim ve merhaba Annie dedim. Ben Dr. Small, hastane psikiyatristlerinden biriyim. Annie psikiyatri sözünü duyduğu anda feryat figan etmeye başladı. Psikiyatriste falan ihtiyacım yok benim. İşten anlayan bir kadın doğumcuya ihtiyacım var. Bakın dedi Pam canını tak ederek. Laboratuvar testi yalan söylemez. Siz istediğinize inanın. Benim başka hastaları görmem gerekiyor. Size Dr. Small ile konuşmanızı öneriyorum. Sonra da odadan fırlayıp gitti. Pam'in hastaya olumlu tutumunda da buraya kadardı demek. Annie ayağa kalktı. Gitmek üzere eşyalarını toplamaya başladı. Lütfen Annie gitme dur biraz konuşalım. Dik dik baktı bana. Neyi konuşalım? Hamile görünüyorum. Kendimi hamile hissediyorum. Belli ki bu hastanenin doktorlarında ve laboratuvarlarında bir terslik var. Annie inkar içindeydi. Hamile olduğu fikrini öyle benimsemişti ki düşük yaptığını ortaya koyar, laboratuvar testi gibi somut bir kanıt bile bu inancını sarsmıyordu. Ona ulaşabilmek için hızlı bir manevra yapmam gerekiyordu. Ben de empati göstermeye çalıştım ve tepki almayı ümit ettim. Neler hissettiğini anlayabiliyorum Annie ve bence mutlaka başka birinin fikrini de almalısın. Teşekkürler Doktor Small. Buralarda duyduğum en mantıklı şey bu. Tekrar Moyane sedresine oturdu. Şu ayaklarım öyle şişti ki bir dakika dinlenirsem iyi olacak. Gözlerini ovuşturduğunda ne kadar çarpıcı gözleri olduğunu fark ettim. İri, deli ve ela. Olayla bir gün geçirdin anlaşılan dedim. Aslında bu randevuya kadar gayet güzel geçmişti. Doktor Shefton'ın ne kadar yanıldığını inanamıyorum. Yani benim ailemin kadınları o kadar doğurgandır ki suratımıza baksanız hamile kalırız. Ciddi misiniz dedim içgüdüsel olarak başımı başka yana çevirerek. Annem en büyük ablam Karen'i doğurduğunda daha 19 yaşındaymış. Bir yıl sonra da Valerie doğmuş. Karen evlendikten sonra 3 çocuk doğurdu. Valerie'nin ikizleri de geldi gelecek. Ailede bir sürü bebek var yani dedim. Evet şimdi benim de olacak. Ayağa kalktı ve çıkık karnı vurgulayarak gerindi. Bakın Doktor Small gerçekten iyi bir insansınız ama benim psikiyatra ihtiyacım yok. Aslında kendim terapistim. Evlilik ve aile danışmanlığı diplomamı 2 yıl önce aldım. Şu an tek ihtiyacım ne yaptığını bilen bir kadın doğum doktoru. Ona kartımı uzattım ve herhangi bir konuda konuşmak istersen beni ara dedim. Kendi kliniğime dönerken yeniden hiç haber alamayacağımı düşündüm. Gerçi şimdi inkar içindeydi ama yeni görüş alacağı kişi de Shefton'u doğruladığında muhtemelen aklı başına gelecekti. Ama hayatıyla ilgili anlattığı birkaç şeyden yeni bir düşün acısıyla yüzleşmekte neden bu kadar zorlandığını anlamıştım. Üç çocuklu ablası büyük ihtimalle dikkatleri üstüne topluyordu. Şimdi de diğer ablasının ikizleri olacaktı. Annie'nin yumurtalıkları herhalde harekete geçme ve meyve verme rekabetinin baskısını hissediyordu. O gece içki içmek için Harvard Meydanı'nın ünlü restoranı Harvest'le Jim'le buluştum. Barda iki sandalye bulmayı başarıp biralarımızı ısmarladık. Televizyonda Celtics, Lakers'la oynuyordu ve bir Los Angeles'lı olarak Boston taraftarları yanında fena halde azınlıktaydım. Celtics 9 sayı önde olduğu için Jim bana sıtışıp duruyordu ama bangır bangır müzik ve küçücük yere sıkışmış, etrafta dolanıp birbirini süzen bir sürü insan yüzünden maçı zaten zar zor duyuyorduk. Jim biraz uyudumladıktan sonra gerçek aşkım Pamela Sefton'la muhabbetiniz nasıl gitti dedi. Bence senden gerçekten çok hoşlanıyor Jim. Arkasını dönüp kaçmasından belli dedim gülümseyerek. Daha şef adamı deneyip görmedi de ondan. Bir kahkaha attı. Seninle konuşmak istediği meşhur vaka neymiş? Üçüncü defa düşük yapmış. 25 yaşında bir kadın. Pam haberi kendisi vermekte zorlandı dedim. Hasta nasıl karşıladı dedi. Peki karşılamadı. Hatta habere inanmadı. Başka görüş almak istiyor dedim birim uydumlayarak. İnkara girdi yani dedicim. Dikkatini çekmeye başlamıştım. Tamamen. Anlayabiliyorum da uğradığı hüsranı. Benim gözümü 10 haftalıktan fazla göründü hamileliği. Karnı bayağı büyüktü. Teni ışıldıyordu ve çok üzgün görünüyordu. Cim arkasına yaslanıp oğlum var ya dünyadan haberin yok senin dedi. Neden? Pseudosiyesi diye bir şey duymadın mı? Morunum benim dedi. O an küçük beynimde bir ışık parladı. İsterik gebeliği kastediyorsam öyle söylesene. Ne sandın ya dedi. Yüzünde inanamıyormuş gibi bir ifadeyle. Peki tamam iyi düşünememiş olabilirim. Barımızın psikiyatri dehası sensin dedim utanarak. Hastanın eski bilgilerine bakıp bunu kontrol edeyim o zaman. Umarım tekrar girip terapiye başlamaya ikna etmişsindir kadını dedicim. Kartımı verdim ama ben zaten evlilik ve aile danışmanıyım. Deli doktoruna ihtiyacım yok dedi. Cem elini bar tezgahına vurdu. Tüh ne kadar ender bir vaka halbuki. Tam bir cevhermiş kadın. Yalancı gebelik yaşayan bir akıl sağlığı uzmanı. Ben olsam resmen üstüne atlardım. Sen zaten her şeyin üstüne atlarsın. Yok çok ciddiyim geri. Daha agresif olmalısın oğlum. Kadın artık hayatta aramaz seni. Güldü. Seni psikiyatri polisine mi ihbar etsem acaba? Ben de güldüm ama kendimi aşağılanmış hissettim. Ve Annie Drakeless konusunda çuvalladığımı fark ettim. Ne yapalım? Annie belki gerçekten hamileydi ve Jim de yanılıyordu. Yalancı ya da histerik gebelik diye bilinen pseudosiyezi son derece önder rastlanan ama antik çağdan bu yana belgelenmiş bir durumdur. M.Ö. 300'de Hipokrat 12 vaka kaydetmişti. 16. yüzyılda ise İngiltere kraliçesi Mary'nin başına birkaç defa gelmişti. İsterik gebelikte gerçek gebeliğin tüm tipik işaretleri ve belirtileri ortaya çıkabilir. Mide bulantısı, göğüslerde hassasiyet, fetüsün hareket ettiği hissi ve kilo alımı. Kadının karnı tıpkı normal hamilelikte olduğu gibi büyüyebilir ve kadın gerçekten hamile görünür. Adeti de kesilince hasta gerçekten hamile olduğuna inanır. Hormonal dengesizlik de genelde fiziksel belirtilerle ve kebelik testinde yalancı pozitif sonuç çıkmasına katkıda bulunur. Kimi zaman stres, hipofiz bezi fonksiyonunu değiştirebilir ve burada prolaktin hormonunda artışa yol açar. Sonuç olarak hasta gebe olmadığı halde süt üretir. Hatta semptomlar öyle inandırıcı olabilir ki yalancı gebeliği olan tahmini 5 kadından birine tıbbi görevli tarafından bir noktada gebelik teşhisi konabilir. Benim bu rahatsızlıkla ilgili asıl ilginç bulduğum şey ise arka planda yatan psikolojik nedenlerdir. Normalde psikotik olmayan bir kadını hamile olduğuna inanacak kadar bedensel değişim yaşamaya iten şey ne olabilir? Genelde bu ilişkiler hamile kalma arzusuyla yanıp tutuşurlar. Bu kişilerde öz saygısı ve kimlik duygusu bebek sahibi olmakla ya da en azından içinde bir bebek taşımakla yakından ilgilidir. Bazı kişilerde gebelik yalnızlığı aşmaya veya dikkat toplamaya yarayan bir unsur olabilir. Çocuk sahibi olamayan kimi kadınlarda biyolojik başarısızlık duygusu zihni kandırarak kadını yalancı gebeliğe itebilir. Hamilelik bazı kadınlara ise üreme veya bir erkeği elde tutma gücü gibi bir güç verir.